Ayrım 24.
Oysa eskisinden 3 kat daha zenginim, dedi. Karısının borçları ile onarım işleri durumunu değiştirdiği halde sözünü sürdürerek 3 kat daha zengin olduğu konusunda üsteledi. Bütün bunlardan kesin olarak bir şey kazandım, o da özgürlüğüm, diye ciddi ciddi söze başladı. Ama hemen sonra bunun aşırı derecede kişisel bir konu olduğunu anlayarak sustu. Evlerinizi onarttırıyormuşsunuz, öyle mi? Evet, Savalyeç öyle istiyor. Prenses Maria, siz Moskova'dayken kontesin öldüğünü bilmiyor muydunuz, diye sordu. Sorar sormaz da Pierre özgürlüğe kavuştuğunu söyledikten hemen sonra ona böyle bir soru sormakla sözlerine belki de aslında hiç taşımadıkları bir anlam vermiş olduğunu düşünerek kızardı. Pierre, Prenses Maria'nın özgürlük konusunda söylemiş olduğu sözlere vermiş olduğu anlamı hiç de utandırıcı bir şey saymadığını belli eden bir tavırla "Hayır," diye karşılık verdi. Onun ölümünü Orel'de öğrendim. Öğrendiğim vakitte ne deyin şaşırdığımı anlatamam. Natasha'ya yan gözle baktı ve karısı için neler söyleyeceğini merak ettiğini yüzünden fark ederek hemen "Örnek sayılacak 2 eş değildik," dedi. "Ama bu ölüm beni gerçekten sarstı. İki kişi kavga ettiği vakit her zaman ikisinde de suç vardır. İnsan artık dünyada olmayan bir başka insana karşı suçunun birden korkunç derecede ağırlaştığını duyumsar. Hem de bu ölüm öyle bir ölüm ki, dostsuz, avuntusuz." Sözlerini "Ona çok acıyorum," diye bitirdi Pierre. Ve memnunlukla Natasha'nın yüzünde sevinçli bir beğeni fark etti. Prenses Maria, "Evet, şimdi gene bekarsınız, gene evlenebilirsiniz," dedi. Pierre birden kıpkırmızı oldu ve uzun bir süre Natasha'ya hiç bakmamaya çalıştı. Ama göze alıp da ona baktığı vakit yüzünde soğuk, ciddi, dahası nefret dolu bir ifade gördü ya da ona öyle geldi. Prenses Maria, "Ama gerçekten Napolyon'u gördünüz ve onunla konuştunuz değil mi? Bize öyle anlattılar," dedi. Pierre güldü. "Bir kez bile görmedim. Hiç görüşmedim onunla. Herkes sanıyor ki tutsak düşmek Napolyon'un evinde konuk olmaktır. Oysa ben onu görmek şöyle dursun, ondan söz edildiğini bile duymadım. Çok kötü bir ortamda bulunuyordum." Yemek bitmişti ve Pierre daha önce tutsakken başından geçenleri anlatmaya yanaşmadığı halde yavaş yavaş konuşmanın heyecanını kaptırmıştı kendini şimdi. Natasha usulca gülümseyerek "Ama Moskova'da gerçekten Napolyon'u öldürmek için kalmıştınız değil mi?" diye sordu. "Bunu daha Suhareva Kalesi'nin orada size rastladığımız vakit anlamıştım. Karşılaşmamızı anımsıyor musunuz?" Pierre söylediğinin doğru olduğunu kabul etti ve bu sorudan sonra Prenses Maria ile özellikle Natasha'nın kendisine yönelttiği sorulara yanıt vere vere farkında olmadan yavaş yavaş başından geçenleri bütün ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. Önce artık bütün insanlara ve özellikle kendi kendine karşı takındığı yumuşak, biraz alaylı bir tavırla konuşmaya başlamıştı. Ama sıra gözlerinin önünde olup bitenleri anlatmaya gelince, kendi de elinde olmayarak anlattıklarının heyecanına kapıldı ve hayalinde canlandırdığı şiddetli anıların etkisi altında duygularını bastırmaya çalışan bir insan gibi konuşmaya başladı. Prenses Maria yumuşak bir gülümseyişle bir Pierre'e bir Natasha'ya bakıyordu. Yalnız Pierre'in kişiliğini ve yüceliğini görüyordu anlatılan bütün öykülerde. Natasha dirseğini masaya dayamış, yüzünde öykünün akışına uyarak durmadan değişen bir anlatımla dikkati bir an olsun dağılmadan izliyordu Pierre'i ve belliydi ki anlattıklarını onunla birlikte yaşıyordu. Yalnız bakışı değil, arada bir usulca bağırması ve yumuşak bir tavırla sorduğu sorular Pierre'in anlattığı şeyler arasında onlara belirtmek istediklerini kavradığını gösteriyordu. Belliydi ki yalnız onun anlattıklarını değil, aynı zamanda anlatmak isteyip de sözlerle açıklayamadığı şeyleri de anlatıyordu. Kadın ile çocuğu savunmak isterken yakalanışını şöyle anlattı. Feci bir görünümdü. Çocuklar tek başlarına bırakılmış, kimileri de alevler arasında kalmıştı. Gözümün önünde bir çocuğu alevlerin içinden çıkardılar. Üzerlerinden her şeyi sökülüp alınan, küpeleri kulaklarının ucuyla birlikte koparılıp alınan kadınlar. Birden kızararak güldü. O sırada oradan bir devriye geçiyordu. Soyguna katılmayan herkesi, bütün erkekleri yakalayıp götürdüler. Elbette beni de. Natasha, herhalde her şey olduğu gibi anlatmıyorsunuz siz. Kesin olarak inanıyorum ki siz orada bir şey yapmışsınızdır, dedi. Bir an sustu, sonra iyi bir davranışta bulunmuşsunuzdur, diye tamamladı sözünü. Pierre gene anlatmaya koyuldu. Sıra idamlara gelince korkunç ayrıntıları aktarmak istemedi ama Natasha her şeyi olduğu gibi hiçbir şeyi atlamadan anlatmasını istiyordu. Pierre bir ara Karatayev'ten söz edecek oldu. Artık sofradan kalkmış, bir aşağı bir yukarı adımlamaya başlamıştı. Natasha da onu gözleriyle izliyordu. Birden durakladı. Hayır, o okuması yazması olmayan adamdan, o saf, o aptal görünen adamdan neler öğrendiğimi dünyada anlayamazsınız. Natasha, olsun olsun siz anlatın dedi. Öldürdüler onu, hem de hemen hemen gözümün önünde. Bunu söyledikten sonra geri çekiliş sırasındaki son günlerini, Karatayev'in hastalığını, bunları anlatırken sesi hep titriyordu ve ölümünü anlatmaya başladı. Başından geçenleri o zamana değin hiç kimseye hiçbir zaman anlatmadığı biçimde anlatıyordu. Kendi kendine bile hiçbir zaman olup bitenleri böyle anımsadığı olmamıştı. Şimdi başından geçen her şeyde saklı olan yeni bir anlam görüyor gibiydi. Bütün bunları Natasha'ya anlatırken, konuşurken, sözünü can kulağıyla dinleyen bulunduğunu gören erkeğin duyduğu o seyrek zevki tadıyordu. Ama söz konusu olan zevk, erkeği dinlerken kendine söylenenleri kültürlerini genişletmek, zekalarını bilemek, olumlu bir fırsat ortaya çıkınca bunu yinelemek ya da kendi sözlerine katabilmek için belleklerine iyice yerleştirmeye çalışarak, onları tam zamanında anımsayan ve küçük zeka dağarcıklarına kattıkları o akıllıca sözleri bir an önce başkalarına aktarmaya çalışan zeki kadınların verebilecekleri bir şey değildi. Ancak bir erkeğin eylemlerinde en iyi yönleri seçme, onları benimseme ve bu iyi yönleri kendi benliklerine katma yeteneğine sahip gerçek anlamdaki kadınların tattırdıkları bir zevkti. Natasha farkında olmadan dikkat kesilmişti. Pierre'in bir tek sözünü, bir tek bakışını, sesinde beliren en küçük bir kararsızlığı, yüzündeki kasların bir tek titreyişini, bir tek el devinimini kaçırmıyordu. Daha tamamlanmamış, daha söylenmemiş bir tek sözü havadayken yakalıyor, Pierre'in ruhunda gerçekleşen oluşumu sezerek belirtilerini içine sindiriyordu. Prenses Maria da anlatılanları kavruyor, Pierre'in acılarını paylaşıyordu. Ama şimdi bütün dikkatini bir başka şey çekiyor gibi görünüyordu. Natasha ile Pierre arasında bir sevgi doğabilir, bir mutluluk başlayabilirdi. İlk kez aklına takılan bu düşünce benliğini sevinçle dolduruyordu. Saat gecenin 3'ü olmuştu. Uşaklar sıkıntılı ve sert yüzlerle şamdanlarda yanan mumları gelip değiştiriyor ama kimse gelip gittiklerini fark etmiyordu. Pierre öyküsünü bitirdi. Natasha parlak, heyecanlı gözleriyle belki de onun dile getirmediği geri kalan şeyleri de anlamak istiyormuş gibi hep üsteleyerek dikkatle bakıyordu ona. Pierre de utangaç, mutlu bir çekingenlikle arada bir Natasha'ya bakıyor, şimdi konuşmayı başka bir konuya yöneltmek için nasıl bir şey söylemek gerektiğini düşünüyordu. Prenses Maria susuyordu. Saatin 3'ü çaldığı ve artık yatma vakti olduğu akıllarına gelmiyordu. Pierre, "Felaketler oldu, acılar çekildi," diye sözünü sürdürdü. "Ama şimdi, şu anda, bana tutsak düşmeden önce olduğun gibi kalmak mı istersin, yoksa her şeyi yeniden yaşamak mı?" diye sorsalar, "Gene tutsak düşeyim, gene at eti yiyeyim," derim. Sanırız ki herhangi bir şey bizi alıştığımız yoldan ayırdı mı, her şey mahvolur. Oysa ancak o zaman yepyeni ve iyi bir şey başlıyor. Yaşam var oldukça mutluluk da oluyor. İleride daha çok yaşanılacak şeyler var. Çok, pek çok. Natasha'ya döndü. "Bunu size söylüyorum," dedi. Natasha bambaşka bir sözle karşılık verdi. "Öyle, öyle. Ben de her şeyi yeni baştan yaşamaktan başka bir şey istemezdim." Pierre ona dikkatle baktı. Natasha, "Evet, başka hiçbir şey istemezdim," diye yineledi. Pierre birden, "Doğru, doğru," diye bağırdı. "Ben sağ kaldıysam, yaşamak istiyorsam suç bende değil ki. Sizin için de durum öyle." Natasha eğildi, başını ellerinin üzerine koyarak ağlamaya başladı. Prenses Maria, "Ne oluyorsun Natasha?" diye sordu. Natasha gözyaşları arasında gülümsedi Pierre'e. "Bir şeyim yok," dedi. "Hiçbir şeyim yok. İyi geceler. Artık yatma vakti geldi." Pierre ayağa kalkarak vedalaştı. Prenses Maria ile Natasha her zaman yaptıkları gibi yatak odasında baş başa kalmışlardı. Pierre'in anlattıklarını konuşuyorlardı ama Prenses Maria Pierre için ne düşündüğünü söylemiyordu. Natasha da Pierre'den söz açmıyordu. İyi geceler Marie. Biliyor musun, sık sık bir korku duyarım. Ondan, Prens Andrei'den demek istiyordu. Duygularımızı ayağa düşmekten korktuğumuz için söz etmemeye, onu unutmaya başlıyoruz diye. Prenses Maria derin derin içini çekti. Bu derin iç çekişle Natasha'nın söylediğini kabul etmiş oldu. Ama sözle onunla aynı düşüncede olmadığını belirtmek gereğini duydu. İnsan onu unutabilir mi hiç? Natasha. Demin her şeyi anlatmak bana öyle huzur verdi ki. Hem ağır geliyor, hem acı veriyor, hem de içimi hafifletiyordu, dedi. Bana çok çok iyi geldi o konuşma. Hem kesin olarak biliyorum ki Pierre de onu benim gibi seviyordu. Bütün bunları ona bu yüzden anlattım. Bunu ona anlatmamda hiçbir kötülük yok değil mi, diye sordu. Prenses Maria, Pierre mi? Niçin olsun, dedi. Ne üstün bir insandır o. Natasha'nın dudaklarında, yüzünde çapkınca bir gülümseyiş belirdi birden. Biliyor musun Marie, Pierre tertemiz, pürüzsüz, taptaze olmuş, tıpkı hamamdan çıkmış gibi. Anlıyor musun, sanki ruhu yıkanmış gibi, öyle değil mi? Prenses Maria çoktandır Natasha'nın yüzünde böyle bir gülümseyiş görmemişti. Evet, Pierre iyiye doğru çok değişmiş, çok şey kazanmış, dedi. O kısacık ceket, o kesilmiş saçlar, evet, tıpkı hamamdan çıkmış gibi. Babam da kimi vakit, Prenses Maria, onun Prens Andrei'in demek istiyordu. Niçin hiç kimseyi Pierre deyin sevmediğini şimdi anlıyorum. Evet, üstelik Pierre ondan apayrı bir insan. Erkekler ancak tüm anlamıyla birbirlerine benzemedikleri zaman dost olurlarmış. Herhalde doğrudur. Pierre ona hiçbir bakımdan, hiçbir yönden benzemiyor değil mi? Marie, evet, eşi bulunmaz bir insan o, dedi. İyi geceler diye karşılık verdi Natasha. O çapkın gülüş dudaklarında unutulmuş kalmış gibi uzun bir süre silinmedi. Pierre o gece bir türlü uyuyamadı. Odasında kimi vakit kaşlarını çatarak çözümlenmesi zor bir şeyler düşünüyor, birden omuzlarını silkerek irkiliyor, kimi vakitte mutlulukla gülümsüyordu. Prens Andrei ile Natasha'yı, aralarındaki aşkı düşünüyor, kimi vakit Natasha'yı geçmişte olup bitenlerden kıskanıyor. Bu kıskançlığı duyduğu için kimi vakit kendini kınıyor, kimi vakitte içinde böyle bir duygu uyandığı için kendisini bağışlıyordu. Artık sabahın 6'sı olmuştu. Pierre ise daha odasında kararsızlık içinde dikiliyordu. Kendi kendine, ne yapalım yani? Madem artık bu iş olmadan olmuyor, ne yapalım? Demek öyle gerekiyor, diyerek hemen soyundu, yattı. Mutlu ve heyecanlıydı ama artık kuşkusu, kararsızlığı kalmamıştı. Bu mutluluk ne deyin tuhaf ve olanaksız görünürse görünsün, onunla evlenmemiz için elimden geleni yapmalıyım, diye mırıldandı. Pierre birkaç gün sonra Savelyiç yanına gelip de yola koyulmak üzere eşyaların toplanması konusunda buyruklarını beklediğini söylediği vakit kendi kendine ''Petersburg'a mı? Petersburg'da neymiş? Kim gidecekmiş Petersburg'a?'' diye söylendi. ''Ha evet, bu eskidendi, eskidendi, daha önceleriydi. Bütün bunlardan daha önce. Petersburg'a gitmeye karar vermiştim ama niçin bilmiyorum.'' diyerek anımsadı. ''Eh madem öyle, niçin gitmeyeyim? Gerçekten de belki giderim.'' Kim bilir? Savelyiç'in yaşlı yüzüne bakarak, ne deyin iyi yürekli, ne deyin dikkatli adam, nasıl da her şeyi anımsıyor, gülümseyişi bile ne tatlı, diye düşündü. Söyle bakalım, hala özgür olmak istemiyor musun Savelyiç, diye sordu. Özgür olup da ne olacak, ekselans? Nur içinde yatsınlar, eski kontumuzun yanında yaşadık ya, sizin yanınızda da bir kötülük görmeden yaşıyoruz. Peki ya çocuklar? Çocuklar da yaşarlar ekselans. Sizin gibi efendilerin yanında insan yaşayabilir. Pierre yeniden sordu. Peki ya benim mirasçılarım olursa? Ya günün birinde evlenirsem? Olmayacak şey değil ya. Bunu söylerken elinde olmayarak gülümsemişti. O da olursa iyi olur. Kötü olmaz ya ekselans. Pierre nasıl oluyor da bu işin bu deyin kolay olduğunu düşünebiliyor. Bunun ne korkunç ne tehlikeli olduğunu bilmiyor. Çok erken mi davranmış olacağım yoksa artık çok geç mi? Ne korkunç şey, diye geçirdi içinden. Buyurunuz efendim, yarın yola çıkacak mısınız, diye sordu uşak. Hayır, gidişimi biraz erteleyeceğim. Sonra sana söylerim. Seni uğraştırdığım için beni bağışla, dedi ve Savelyiç'in dudaklarındaki gülümseyişe baktı. Tuhaf, artık Petersburg'a gidiş gibi şeylerin önemi kalmadığını, her şeyden önce o işi çözmek gerektiğini bilmiyor. Her neyse, Belki biliyor da bilmiyormuş gibi davranıyor. Onunla konuşsam mı? Acaba ne düşünüyor bu konuda? Hayır, olmaz. Başka gün fırsat çıkarsa konuşuruz. Pierre öğlenin kontese bir gece önce Prenses Maria'ya gittiğini ve orada "Bilin bakalım kiminle karşılaştım?" diyerek Natalie Rostova'yı görmüş olduğunu söyledi. Kontes bunda Pierre'in örneğin Anna Semyonovna ile karşılaşmasından daha önemli bir şey görmüyordu. Pierre, "Siz Anna Semyonovna'yı tanıyor musunuz?" diye sordu. Kontes, "Prensesi ben de gördüm." diye yanıt verdi. "Duyduğuma göre onu genç Rostov için istemişler. Öyle bir şey olsa Rostovlar için çok iyi olur. Söylediklerine göre bütün servetlerini yitirmişler. Siz Rostova'yı tanıyor musunuz?" "Yalnız o öyküyü duydum o zamanlar. Çok yazık oldu." Pierre, "Acaba durumu anlamıyor mu, yoksa bilerek mi öyle davranıyor? İyisi mi ona bir şey söylememeliyim?" dedi kendi kendine. Kontes de Pierre'e yolluk hazırlamıştı. Pierre, hepsi ne deyin iyi yürekli. Şimdi artık böyle işler onlara hiç ilginç görünmüyordur. Öyleyken bunlarla uğraşıp duruyorlar. Hem de hepsi benim için. Asıl şaşılacak olan bu, diye düşünüyordu. Aynı gün Pierre'e polis müdürü geldi. Kremlin'de granit salonda sahiplerine dağıtılacak malları teslim almak için güvenilir birini göndermesini rica etti. Pierre polis müdürünün yüzüne baktı. Bu da öyle. Ne sevimli, ne yakışıklı, ne iyi yürekli. Böyle bir zamanda bu saçma işlerle uğraşıyor. Oysa namuslu olmadığını, nüfuzundan yararlandığını söylüyorlar. Ne saçma şey. Hem niçin yararlanmasın sanki? Bir kez aldığı terbiye bunu gerektiriyor. Zaten herkes öyle yapıyor. Öyle hoş, öyle anlamlı bir yüzü var ki, bana bakarken de hep gülüyordu, diye düşündü. O gün Pierre öğle yemeğine Prenses Maria'ya gitti. Caddeden yanmış evlerin arasından geçerken bu yıkıntıların güzelliğine şaşırıyordu. Evlerin bacaları, yıkılmış duvarları, reyni ve kolezyumu anımsatıyor, birbirlerini saklayarak yanmış yıkılmış semtler boyunca güzel görünen biçimlerde uzayıp gidiyorlardı hep. Pierre'in yolda karşılaştığı arabacılar, faytondaki yolcular, tahtaları keserleyen marangozlar, satıcı kadınlar ve esnaflar hepsi neşeli yüzlerle Pierre'e bakıyor, sanki birbirlerine "Ha, işte geldi, bakalım o da ne olacak?" diye konuşuyorlardı. Pierre, Prenses Maria'nın evine giderken bir akşam önce Natasha ile gerçekten görüştüğüne, onunla konuştuğuna inanamıyormuş gibi oldu birden. "Belki de bunu kendi kendime uydurdum. Belki de şimdi içeri girdiğimde orada hiç kimseyi görmeyeceğim," diye düşündü. Ama daha odaya girer girmez, biraz önceki özgürlük duygusunun yavaş yavaş yok oluşundan bütün varlığıyla duyumsadı Natasha'nın orada olduğunu. Natasha'nın üzerinde gene aynı pileli, siyah giysi vardı ve saçları gene o akşamki gibi taranmıştı. Öyleyken bambaşka görünüyordu. İlk akşamda öyle görünseydi, onu tanımakta bir an olsun kararsızlık göstermezdi. Natasha, tıpkı Pierre onu henüz çocuk sayılabilecek bir çağdayken tanıdığı, sonradan da Prens Andrei ile nişanlandığı vakit olduğu gibiydi. Gözlerinde neşeli, soran bir parıltı, yüzünde de yumuşak, tuhaf, çapkınca bir hava vardı. Yemek yendi. Pierre kalsa o akşam oturacaktı ama Prenses Maria o gece yapılacak ayine gidiyordu. Bu yüzden Pierre onlarla birlikte çıkmak zorunda kaldı. Ertesi gün Pierre erkenden geldi, yemek yedi ve o akşamı orada geçirdi. Prenses Maria ile Natasha konuklarının gelmesine candan seviniyorlardı. Pierre içinde yaşamın bütün anlamı artık bu evdeydi. Öyleyken akşama doğru artık her şeyi konuşmuşlardı ve söz hep önemsiz bir konudan başka bir konuya geçiyor, sık sık kesiliyordu. Pierre o akşam öyle geç vakti değin oturdu ki, Prenses Maria ile Natasha herhalde ne zaman gideceğini merak ederek bakışmaya başlamışlardı. Pierre bunu fark ediyordu ama gene de onlardan bir türlü ayrılamıyordu. Kendini zor bir durumda duyumsuyor, utanıyor, öyleyken hep oturuyordu. Çünkü canı bir türlü oradan kalkıp gitmek istemiyordu. Prenses Maria bunun sonunun gelmeyeceğini düşünerek herkesten önce kalktı. Başının ağrıdığından yakınarak iyi akşamlar diledi. Sonra, "Demek yarın Petersburg'a gidiyorsunuz öyle mi?" diye sordu. Pierre bu sözden alınmış gibi telaşla, "Hayır gitmiyorum," dedi. "Petersburg'a mı? Yok canım. Yarın uğrarım. Onun için size şimdi veda etmiyorum. Petersburg'dan istediğiniz bir şey varsa söylersiniz. Sormak için geleceğim." Konuşurken Prenses Maria'nın karşısında ayakta duruyor, kızarıp bozarıyor ama gene de gitmiyordu. Natasha Pierre'e elini uzattı, sonra dışarı çıktı. Prenses Maria ise gidecek yerde kendini bir koltuğa bıraktı ve o ışıklı gözleriyle dikkatle ciddi ciddi derin derin baktı Pierre'e. Biraz önce sözüne ettiği yorgunluk herhalde şimdi büsbütün geçmişti. Sürekli bir konuşmaya hazırlanır gibi derin derin uzun uzun içini çekti. Natasha gidince Pierre'in biraz önce duyduğu çekingenlik, utangaçlık birden yok olmuş, yerini derin bir heyecan almıştı. Koltuğunu çevik bir devinimle Prenses Maria'nın yanına çekti. Sonra sanki prenses ona bunu soruyormuş gibi bakışındaki ifadeye karşılık vererek ''Evet, ben de size bunu söylemek istiyordum.'' dedi. ''Bana yardım edin. Prenses, söyleyin ne yapayım? Benim için bir umut olabilir mi? Sevgili Prenses Maria, beni dinleyin. Her şeyi biliyorum, biliyorum. Onun dengi değilim, biliyorum. Şimdi söylemenin sırası değil. Ama ona bir ağabey olmak istiyorum. Hayır, bunu demek istemiyorum. Anlatamıyorum.'' Sustu, elleriyle yüzünü gözlerini ovdu saçmalamamak için çabaladığını belli eden bir tavırla. İşte bakın diye gene söze başladı. Onu ne zamandır seviyorum bilemiyorum. Ama ömrümce yalnız onu sevdim. Öyle seviyorum ki. Onsuz bir yaşamı düşünemiyorum bile. Ona şimdi evlenmeyi önermek yürekliliğini bulamıyorum ama onun belki de benim olabileceğini, bu olanağı kaçırabileceğimi, bu olanağın yok olabileceğini düşünmek bile bana korkunç görünüyor. Söyleyin, benim için bu umut olabilir mi? Söyleyin, ne yapayım? Kısa bir süre sustu. Sonra Prenses Maria karşılık vermediği için yavaşça yanına sokuldu. Sevgili prenses, dedi. Prenses Maria, bana söylediklerinizi düşünüyorum, dedi. Bakın, şimdi ona sevgiden söz etmenin sırası değil dediğiniz vakit haklıydınız. Prenses bir an sustu. Demek istiyordu ki Natasha'ya şimdi sevgiden söz edilemezdi. Ama sustu çünkü daha üçüncü gündür Natasha'nın değişmiş tutumundan anlıyordu ki Pierre ona sevgisini açıklayacak olsa Natasha bundan ötürü alınmayacaktı. Dahası belki de bunu bekliyordu.